SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 5 Ağustos 2022 Cuma. Haftanın son yayınında SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin Ulusu'nun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adalarının topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak. Sonra Melbourne'lü bir gencin geliştirdiği casus yazılım ve dünya çapında yarattığı büyük sıkıntılara bakacağız. Programın ikinci yarısında Yavuz Oğan'la Türkiye gündemi bölümü var. Programın sonuna doğru da hafta sonundaki spor olaylarını inceliyoruz. Bize mesaj göndermek isterseniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız haber bülteniyle devam ediyor. Başbakan Anthony Albanese, artan Çin-Amerika Birleşik Devletleri geriliminde Avustralya'nın Tayvan duruşunun Amerika Birleşik Devletleri ile aynı olduğunu söyledi. Queensland'de dün 3 kişinin öldüğü saldırının arazi anlaşmazlığından dolayı meydana geldiği bildiriliyor. Türkiye'de soruların çalındığı şüphesi yüzünden kamu personeli seçme sınavı iptal edildi. Başbakan Anthony Albanese, ABC Radyo'ya verdiği demeçte Avustralya'nın Tayvan duruşunun Amerika Birleşik Devletleri ile aynı olduğunu söyledi.
We need to stay the course that we're on, which is to...
Şu anda bulunduğumuz yolda devam edeceğiz diyen başbakan, uygun koşullarda Çin'le işbirliği ve iyi ilişkiler istediklerini ancak gerektiğinde Avustralya'nın çıkarları ve değerleri için sert tutum takınacaklarını söyledi. Dışişleri Bakanı Penny Wong da katıldığı ASEAN zirvesinden Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki artan gerilime yönelik itidal çağrısında bulundu. Wong herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.
And I would again publicly indicate that one of the risks that I think the region...
Bölgeyle ilişkili olarak en büyük risklerden biri de hata riski diyen Wong, tüm tarafların gerilimi azaltmaya yönelik ellerinden geleni yapmasını istedi. Wong, Avustralya olarak gerilimi azaltmanın bölgedeki herkesin çıkarına olduğunu düşündüklerini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretine sert tepki gösteren Çin yönetimi, bölgede askeri harekat başlatmış ve ASEAN'da gerçekleşecek Japon Dışişleri Bakanı ile olan görüşmeyi de iptal etmişti. Ancak Amerika Birleşik Devletleri de geri adım atmamış, Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Amerika Birleşik Devletleri'nin Tayvan'a yönelik tutumunda bir değişiklik olmayacağını söylemişti. Kamboçya'nın başkenti Pyongyang'daki zirveye 27 Dışişleri Bakanı katılıyor. Federal hükümetin Temsilciler Meclisi'nden geçen iklim değişikliği tasarısında tüm gözler şimdi Senato'da. Hükümet son 10 yıldır emisyon salınımları konusundaki belirsizliğin sonuna gelindiğini söylüyor. Yeşillerin lideri Adam Band'in geçen gün tasarıya destek vereceklerini açıklamasından sonra tasarının yasalaşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Hükümetin tasarının yasalaşması için 12 yeşil senatörün dışında en az bir senatörün daha desteğine ihtiyacı var. Başbakan yardımcısı Richard Miles, yeşillerin desteğine karşı bir ödün vermek zorunda kalmadıklarını söyledi.
What we've put before the parliament is a piece of legislation which is completely consistent with the mandate that we...
Parlamentoya 21 Mayıs'taki federal seçimlerde ortaya çıkan halkın taleplerine uygun bir tasarı getirdiklerini söyledi. Halka emisyonu %43 düşüreceklerini söylediklerini ve tasarıdaki rakamın da %43 olduğunu belirtti. Liberallerin lideri Peter Dutton ise tasarıya muhalefet etmelerini savunuyor. Liberallerin Tazmanya vekili Bridget Archer tasarıya destek verirken partinin geri kalanı red oyu vermişti. 9. kanala konuşan Dutton, yükselen emisyon hedeflerinin ailelere yükselen elektrik faturaları olarak döneceğini söyledi. Yenilenebilir enerji ve çevreye yönelik sorumlu bir koruma politikasını desteklediklerini belirten Dutton, ancak bunun evdeki elektriğin kesilmesine neden olmaması gerektiğini söylüyor. Avustralya'daki huzur evlerinde COVID-19 aşılama verilerine göre, ülkedeki huzur evlerinin sadece %48'inde kalanların %80 veya üstü 4 doz aşılı durumda. Huzur evlerinin %16'sında kalanların %50'sinden azının 4 dozlu olduğu belirtiliyor. Huzur evlerinin %36'sında ise kalanların %50'si ile 80'i 4 doz aşılı. Daha önce paylaşılmayan bu verilerin yayınlanmasına izin veren Yaşlı Bakım Bakanı Annika Wells, aşılanmanın artmasını hedefliyor. Bugün ve yarın Avustralya'nın güney kıyılarının fırtına ve yoğun yağış etkisi altında kalması bekleniyor. Meteoroloji Bürosu yetkililerine göre Güney Avustralya'dan Victoria'ya doğru hareket eden soğuk hava dalgası hafta sonunda New South Wales'ı da etkisi altına alacak. Büronun sözcüsü Dean Naremore, bazı bölgelerde düşük de olsa sel riski olduğunu söyledi.
Severe weather warnings are current for heavy rainfall and damaging winds for elevated areas of northeast Victoria and also
Victoria'nın kuzeydoğusundaki yüksekteki yerlerde ve New South Wales'ın güneydoğusunda aşırı hava koşullarının etkili olacağını, sert rüzgar ve yoğun yağışların beklendiğini belirten Naremore, New South Wales'ın güneyindeki rüzgarların hasar vermesinin beklenmesi gerektiğini de söyledi. 2019-20 yazında yangınlar sonrası acil hizmet kurumlarını koordine etmek için kurulan Resilience New South Wales'ın kapatılmasına karar verilmesi sonrası tepkiler artıyor. New South Wales'daki yakın dönemde meydana gelen sellere yönelik müdahaleyi inceleyen bir soruşturma paneli, kurumun etkisiz olduğunu söyleyerek Resilience New South Wales'ın kapatılmasını önermişti. Kurumun başındaki Shane Fitzsimmons, Karayaz'daki liderliğiyle öne çıkmış ve 2020'de de yılın New South Wales'lisi seçilmişti. Eski Ulaştırma Bakanı Andrew Constance, sosyal medyada Fitzsimmons'ın daha iyisine layık olduğunu belirten bir videoyu yayınladı.
Having just seen reports about Shane Fitzsimmons, I mean for goodness sake.
Shane hakkındaki raporları gördüm ve üzüldüm diyen Constance, bu adam hayat kurtardı. Karayaz sırasında benim bölgem ve eyaletim için oradaydı, daha iyisine layık diyor. New South Wales'da John Barilaro soruşturması da devam ediyor. Bugün John Barilaro'nun eski özel kalem müdürü Siobhan Hamblin, Investment New South Wales Genel Müdürü Kylie Bell ve Kamu Hizmeti Komiseri Katrina Law meclis soruşturmasına ifade verecek. Barilaro, New South Wales Başbakan Yardımcısıyken emekli olduktan sonra New York'taki yılda 500 bin dolar maaşlı ticaret ataşeliği görevine getirilmiş ancak sonra baskılar yüzünden istifa etmek zorunda kalmıştı. Geçen günde Ticaret Bakanı Stuart Iles, devam eden skandal yüzünden bakanlıktan ve New South Wales Liberal Parti Başkan Yardımcılığından istifa etmişti. Queensland'in Townsville bölgesi yakınlarındaki Bogie bölgesinde iki komşu arasındaki arazi kavgası 3 kişinin ölümüyle sonuçlandı. Olayın iki komşu ailenin anlaşmazlığı çözmek için dün sabah arazilerin sınırında bir araya gelmesinden sonra olduğu bildiriliyor. Marie ve Mervyn Schwartz'ın öldüğü doğrulandı. Ayrıca çiftin iki akrabası Graham John Tinch ve Ross Tinch'in de birinin öldüğü ve diğerinin yaralandığı bildiriliyor. Yaralanan kişi dün helikopterle Mackay'de bir hastaneye götürülmüştü. Polis saldırı yapan kişinin gözaltında olduğunu ve iki kişinin daha da olayla ilgili sorgulandığını belirtti. Meksika'nın kuzeyinde yüzlerce kişi bir madende mahsur kalan 10 madenciyi kurtarmak için zamana karşı yarışıyor. Madeni basan suyun bir kısmı tahliye edilirken bugün özel tim dalgıçları da bölgeye gelecek. Yetkililer madendeki çökme sonrası madencilerle henüz iletişim kuramadıklarını belirtiyor. Türkiye haberlerinde soruların çalındığı şüphesiyle KPSS sınavı iptal edildi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Profesör Bayram Ali Ersoy, KPSS'de soruların çalınması iddialarına ilişkin hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz dedi. Öte yandan 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos'ta yapılacak kamu personeli seçme sınavı oturumlarının da ertelendiği duyuruldu. Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacak. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından girecekleri yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecek. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, KPSS soruşturması ile ilgili makul bağ ve bağlantı bulunursa bunların alayı birden isim isim afişe edilmeli, en ağır cezaya çarptırılmalıdır, dedi. Ayrıca Cemevi saldırısıyla KPSS skandalının çok yönlü araştırılmasının yanında Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangının kundaklama olup olmadığı mutlak surette açıklığa kavuşturulmalıdır diye konuştu. Eski Halkların Demokratik Partili eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ dahil 108 sanıklı Kobane davasının 7. duruşması yapıldı dün. Demirtaş, çözüm sürecine ilişkin olarak İmralı'da ne tür anlaşmalar yapıldı? O dönem görev yapan MİT Müsteşarı Emre Taner, İçişleri Bakanı Efkan Ala ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Ahmet Davutoğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum dedi. Demirtaş, HDP'nin defalarca meclise verdiği olaylar soruşturulsun önergeleri yok. Efkan Ala ile birlikte şiddet dursun diye gösterdiğimiz çabalar yok. İftiracıların ifadelerindeki çelişkiler de savcının dikkatini çekmiyor. Hiç yokmuş gibi davranıyor. Bunlar çarptırmadır. Eğer yaptıklarımız suçsa suç ortağımız AKP'dir. O zaman Erdoğan neden sanık sandalyesinde yok? Biz yargılanıyorsak AKP'liler de yargılanmalı. İmralı'da Öcalan'la anlaşma yapan ben değilim diye konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu helalleşme buluşması kapsamında Şırnak'a gitti. 8 Aralık 2011'de savaş uçaklarının bombalanmasında 34 kişinin öldüğü Uludere veya Robotski'yi ziyaret eden Kılıçdaroğlu katliamda yaşamını yitirenlerin aileleriyle görüştü.
34 evladımızı kaybettik. Bunların 18'i 18 yaşından küçüktü. Acı hala dinmiş değil. Eğer ülkeye adalet gelecekse bu acının dindirilmesi lazım. Olayın aydınlatılması lazım. Bu olayı aydınlatacağıma dair söz vermek için buraya geldim. Adalet olmalı, olay aydınlatılmalı. Olay aydınlatıldıktan sonra ancak helalleşme olabilir. Ölenler geri gelmeyecek, ben bunun farkındayım. Hepimiz de biliyoruz zaten. Ama bir şekilde annelerin acılarını dindirilmesi lazım.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kumarhane ve bahis kralı Halil Falyalı'nın eski ortağı ve uyuşturucu baronu olarak anılan Behçet Töre, 25 Temmuz'da cezaevinden tahliye olduktan sonra ilk defa konuştu. Töre, 2010'dan beri cezaevindeydi. Falyalı ile ilgili olarak, gördüğüm en sinsi insandı, otellerinde misafir ettiği herkesi kayda aldı. Bu kayıtlar daha sonra Sedat Peker'in eline geçti. Sedat Peker yurt dışına çıkmadan önce Falyalı'ya yakındı. Türkiye'de Halil Falyalı'ya yol veren kişi Sedat Peker'dir ifadelerini kullandı. Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddesi yüklü gemilerden üçünün bugün seyre başlamasının planlandığını açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 557 terörist var açıklamasından sonra hedef gösterilen aralarında barış akademisyenleri ve KHK'lıların bulunduğu yaklaşık 150 kişinin işten çıkarılması sonrası eylem başlatıldı. İşten çıkarılanlar belediye binasının önünde süresiz oturma eylemi başlattı. Döviz piyasasına bakacak olursak 1 Avustralya doları 12 Türk lirası 49 kuruştan 70 Amerikan sentinden mi 68 Euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna bakacak olursak Meteoroloji Kurumu verilerine göre bugün Perth yağmurlu 16, Adelaide yağmurlu 14, Melbourne yağmurlu 15, Hobart yağmurlu 15, Canberra yağmurlu 15, Wollongong güneşli 21, Sydney güneşli 22, Newcastle yağmur bekleniyor 22, Brisbane genelde güneşli 26, Cairns parçalı bulutlu 29 ve Darwin genelde güneşli 31 santigrat derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Birazdan Melbourne'lü bir gencin geliştirdiği casus yazılım ve dünya çapında yarattığı büyük sorunlara bakacağız. Programın ikinci yarısında da Yavuz Oğan'la Türkiye gündemi bölümü var. Yavuz Oğan'la çalınan KPSS soruları ve hükümetin tepkisini konuştuk. Programın sonuna doğru da hafta sonundaki spor olaylarını inceleyeceğiz. Telefon numaramız 0429-99-62-63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS radyo uygulamasından dinleyebilirsiniz. sbs.com.au/turkish web sitemiz çarşamba sabahı itibariyle yenilendi. Lütfen ziyaret edip bizimle yorumlarınızı paylaşın bu konuda. Özellikle cep telefonu kullananlar için çok daha işlevsel hale getirildi yeni web sitemiz. Sayın dinleyiciler, programa devam etmeden önce birkaç son dakika gelişmesini sizle paylaşmak istiyoruz. Biraz önce haber bülteninde bahsetmiştik. Queensland'de 3 kişinin öldüğü dün saldırı konusunda polisler bir kişiyi, 59 yaşında bir kişiyi, Bogi bölgesinde uzun süredir yaşayan 59 yaşında bir adamı tutukladı ve bugün ilerleyen saatlerde de resmen suçlanması bekleniyor. Bu arada Melbourne'da 2 yıl kadar önce eşini 3 çocuğunun önünde öldüren, eski eşini 3 çocuğunun önünde öldüren bir kişiye, James Leonard Fairhall'a 25 yıl hapis cezası verildi. Biraz önce o açıklandı. Bu arada Avustralya'nın ekonomisi hala zayıf, faizler yükseliyor. Özellikle faizlerin yükselmesi ve ev fiyatlarının, konut fiyatlarının azalma eğiliminde olması yüzünden önümüzdeki yıl harcamaların, hane harcamalarının azalması bekleniyor. Ve bu yüzden de Merkez Bankası gelecek yılki ekonomik büyümeyi %4.2'den 3.2'ye düşürdü. Bunu da sizle paylaşalım. Covid-19'daki en son gelişmelere bakacak olursak, son 24 saatte 82 kişi Avustralya'da Covid-19'dan dolayı hayatını kaybetti. Bunlardan 34'ü Victoria'da, 29'u New South Wales'ı ve 8'i Queensland'de. Bu arada 3. ek dozu almaya hakkı olan 5 milyon Avustralyalının henüz 3. dozu olmadığı da açıklandı. Bunu da sizle paylaşalım. Sayın dinleyiciler, şimdi sizden gelen mesajlara dönmek istiyorum ama önce bir not düşmek istiyorum. Yıllar içinde, yani ben 2019'un başında SBS Türkçe'de işe başladım. Ama tabii ondan çok çok daha önce, üniversite yıllarında SBS Türkçe'nin iyi bir dinleyicisiydim Newcastle'da yaşarken. SBS Türkçe'nin Türkçe konuşan toplum için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Bazı dinleyicilerimizi kırıyoruz bu süreçte. Son 3 senedir, yani 2019'un başından beri birçok dinleyicimizden eleştiri, olumlu veya olumsuz eleştiri geldi. Bazen kırdık, bazen üzdük, onu biliyorum. Bunu da paylaştılar, bazıları paylaşmadı. Ama yani bize küsmediler genelde, ya da küstülerse de bizi dinlemeye devam ettiler ve bazen böyle diyorum, mesaj geliyor ve diyorum ah, onu tekrar kazanmışız, zaten hiç kaybetmemişiz. Ve böyle bir dinleyicimizden mesaj geldi dün, Emel Hanım'dan. Dün yaptığımız röportaj hakkında bir mesaj göndermiş ve onun mesajını görmek gerçekten beni mutlu etti. Engelli kişilerin kendilerini ne kadar güzel eğittikleri gerçeğini gözler önüne koyan bu arkadaşımızı, ki dün Türkan Aksoy'la New South Wales'dan Türkan Aksoy'la konuşmuştuk, disleksisi vardı ve ya ben de ilk defa bu kadar yakından öğrenme fırsatını buldum Türkan Hanım sayesinde. Engellilerin kendilerini ne kadar güzel eğittikleri gerçeğini gözler önüne koyan bu arkadaşımızı gönülden tebrik ediyorum. Kendi kültürümüzü kaybetmemek için herkesin emek vermesi lazım demiş bu dinleyicimiz. Yani bu biraz uzun bir giriş oldu bir mesaj için ama Emel Hanım'ın mesajı gerçekten beni mutlu etti. Hazine Bakanı'nın demeci, Türkiye'nin Hazine Bakanı'nın demecinden bahsediyor bu ismini vermeyen dinleyicimiz. Çok esef verici, doğru sizlerde yüz kalmamış o kararmış içinizde yüzsüz dolaşırsınız. Dünya alem enflasyonu düşürmek için nasıl çalışıyor? Bizim gözleri fırıldak Maliye Bakanımızın haline bak demiş bu dinleyicimiz. Mahmut Bey de benzer bir mesaj göndermiş. Türkiye'deki bakanların hepsi adeta birer sekreter, bakan olsun, basın sözcüsü olsun bir icraatı anlatırken hepsi Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla sözcüğünü kullanıyor. Siz nesiniz? Sizlerin bir bakan olarak kendinizin hiç yetkisi yok mu? Tek adam yöntemiyle tüm dünyayla kavga eder olduk. Bu gidişle ülkenin sonu Kuzey Kore gibi olacak demiş bu dinleyicimiz. Hacı Tokdemir Bey, tüm tarikat şeyhleri son model arabalara bindikleri yetmiyor. Bunların çocukları da son derece pahalı arabalara binerler. Otellerine otel, mülklerine mülk eklerler. Diyanet İşleri Başkanınız da her vaazdan sonra milyonluk Mercedes'e biner. Sonra hepsi Peygamber Efendimiz de fakirdi, halinize şükredin. Bu Allah'ın imtihanıdır der. Fiyatları, enflasyonu Allah'a havale ederler. Maşallah, inşallah, sabırla, masallarla bizlerin aklıyla alay ediyorlar. Güzel günlere az kaldı demiş bu dinleyicimiz. Necdet Çimenli Bey de içeriden ve dışarıdan güzel Türkiye'mi dağıtmak isteyenler var. Onlara bu fırsatı vermemeliyiz. Eminim 23 Haziran'da demokratik bir seçim olacaktır. Kim kazanırsa kazansın demiş. 2023 Haziran'ından bahsediyor Necdet Çimenli Bey. Sayın dinleyiciler, şimdi programın devamında sizden gelen mesajları okumaya devam edeceğim. Ama önce bir bölüm sizinle paylaşmak istiyorum. Melbourne'da 15 yaşındayken bir casus yazılım geliştiren bir gençten bahsediliyor. Geçenlerde federal polis tarafından resmi suçlamalarda bulunuldu bu gence karşı. Bu bölümü yayın arkadaşımız Nilgün Kılıç hazırladı.
Küresel bir operasyonun merkezindeki 24 yaşındaki Melbourne'lı genç bir adam, Avustralya Federal Polisi tarafından casus bir yazılım üretip satma suçlamasıyla gözaltına alındı. Uzaktan erişim sağlayan bu zararlı yazılımı üreten genç adam, tüm dünyada satılan ve aile içi şiddet failleri de dahil birçok suçlu tarafından kullanılan casus yazılımı üretip satmaya başladığında 15 yaşındaydı. Siber suçlarla mücadele Avustralya'nın yanı sıra dünyanın dört bir yanında devam ediyor. Avustralya polisi yakın bir zamanda siber suçlar için casus yazılımlar üreten bir bilgisayar korsanını yakaladı. 5 yıl önce çok uluslu bir siber güvenlik firmasından ve FBI'den gelen bir ihbarın ardından küresel bir soruşturma başlatılmıştı. Imminent Monitor adı verilen korsan yazılımın arkasındaki ağ araştırılmaya başlandı. Avustralya Federal Polisi'nde siber suç operasyonları biriminde görev yapan Chris Goldsmith, söz konusu korsan yazılımın kurulumu yapılan cihazın, yani bilgisayar ve tabletin kamerasının uzaktan kullanılabileceğini, cihazda kayıtlı elektronik postalara erişilebileceğini ve birçok kişisel veriyi elde edebileceğini söyledi.
It could be installed on a victim's device without their knowledge, and it allowed an offender to monitor their device, gain access to their files.
Imminent Monitor adı verilen korsan yazılımın bir kurbanın bilgisi olmadan cihazına yüklenebileceğini ve bir suçlunun cihazı izlemesine, dosyalarına erişmesine, kurbanın bilgisi olmadan onun web kamerasına erişmesine izin verir diyen Goldsmith, bu nedenle kimlik hırsızlığından tutun da mali suçlardan takibe ve aile içi şiddete kadar bir dizi suç faaliyetini gerçekten destekleyen sinsi bir araçtır diye konuştu. 2017 yılında küresel ölçekli olarak yapılan CFIUS operasyonundan bu yana istihbarat toplayan Avustralya polisi, FBI ve Palo Alto ile çalışarak Imminent Monitor'ı piyasaya süren kişilerin peşine düşmüştü. Şimdiye kadar onlarca ülkede binlerce kişinin bu yazılımın kurbanı olduğunu söyleyen Avustralya Federal Polisi yeterli delile ulaştıktan sonra harekete geçti ve 2019'da CFIUS operasyonuyla yazılımı kapatarak kullanımını ve daha fazla satın alınmasını engelledi. Aynı yıl müfettişler casus yazılımın geliştirilmesi ve kullanımıyla tutarlı kod içeren özel olarak oluşturulmuş bir bilgisayar da dahil olmak üzere bir dizi cihaza el koydu. Chris Goldsmith bu bilgisayarın şu anda 24 yaşında olan Avustralyalı genç bir adama ait olduğunu açıkladı.
AFP investigators served a summons on this man in his Melbourne home on the 6th of July.
Avustralya Federal Polisi müfettişleri 6 Temmuz'da Melbourne'daki evinde bu genç adama 2013 ve 2019 yılları arasında casus yazılımın üretilmesi, satılması ve yönetilmesindeki iddia edilen rolü nedeniyle 6 suçlamayla karşı karşıya kalmak üzere bir celp çıkardı diyen Goldsmith, Avustralya Federal Polisi ayrıca Frankston'da bu kişiyle birlikte aynı evde yaşayan 42 yaşındaki bir kadını da suç gelirini yönetmekle suçladı diye konuştu. Söz konusu genç adam eğer suçlu bulunursa 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Polis 120'den fazla ülkede 14.500 kişiye satılan casus yazılımı ürettiğinde bu kişinin henüz 15 yaşında olduğunu belirtti. Avustralya'da aile içi şiddet suçundan hüküm giymiş kişiler ve çocuk seks suçluları sicilindeki bir kişi de dahil olmak üzere 201 adet casus yazılım satın alınmış. Polis dünya çapında on binlerce kurban olduğuna inanıyor. Ancak siber güvenlik uzmanlarına göre saldırıları tespit etmek giderek zorlaşıyor. New South Wales Üniversitesi Siber Güvenlik Enstitüsü'nden Nigel Fair, insanların ne indirdiklerinin farkında olmasının ve cihazlarını güncel tutmasının kritik önemde olduğunu söyledi.
Always download the latest patches and allow the manufacturer to do updates in real time. Secondly,
her zaman en son sürümleri indirin ve üreticinin güncellemeleri gerçek zamanlı olarak yapmasına izin verin. İkinci olarak bu istenmeyen casus yazılımların ve diğer kötü amaçlı yazılımların birçoğunun cihazınıza girmesini önlemek için ticari düzeyde bir antivirüsle ilgili korumaya sahip olun diyen Fair. Üçüncü olarak da İndirdiğiniz programların türlerine karşı gerçekten dikkatli olun. İnternette girdiğiniz sayfalara ve pek doğru görünmeyen her şeye karşı dikkatli olun diye konuştu. Soruşturma kapsamında dünya çapında 85 arama emri çıkarıldı ve yüzlerce cihaz ele geçirildi ve bir düzineden fazla tutuklama oldu.
Sayın dinleyiciler, saatlerimiz Avustralya Doğu kıyılarında 14.33'ü gösteriyor ve siz SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Yayınımıza devam etmeden önce bizi Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Sayın dinleyiciler, şimdi sizden gelen birkaç mesajı okumak istiyorum Yavuz Oğan'la Türkiye Gündemi bölümüne geçmeden önce. Fatoş Hanım, TÜİK'e göre %79.6 olan enflasyonla sokakta dolaşabiliyor bizim bakanlarımız ama başka ülkelerin ekonomistleri, ekonomi bakanları %10'la bile dolaşamıyor. Doğru söze ne denir ki, biz söylemiyoruz, kendileri resmen itiraf ediyor. Avrupa bizi kıskanmasın da ne yapsın demiş Fatoş Hanım. Başka... Bize ismini vermeyen bir dinleyicimiz size bir şey sormak istiyorum demiş. Uluslararasında Türkiye ismini ne zaman kullanacağız? Bildiğim kadarıyla her yerde Türkiye ismini kullanacağız. Bunu Birleşmiş Milletler de kabul etti. Turkish Turkey, Türk yazmayacağız, okumayacağız. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Kolay gelsin demiş SBS Türkçe olarak biz herhangi bir ülkeye, yani Avustralya'ya bağlıyız tabii ama Türkiye'ye bağlı değiliz. Ve sadece Türkçe konuşan Avustralyalılara hizmet etmekle görevliyiz. Bunlar arasında herhangi bir milliyet gözetmiyoruz. Türk, Kürt, Süryani, Ermeni, Rum. Türkçe bilen herkese, hatta Avustralya'da Türkçe öğrenen herkese hizmet etmeye çalışıyoruz. O yüzden SBS Türkçe için pek bir şey değişmiyor ama yani haber kanalları genelde Türkiye'yi Turkey diye kullanmaya devam ediyorlar. Önümüzdeki dönemde bir öğrenme süreci başlayacak herhalde. Türkiye'de ne kadar kullanılıyor, yurt dışında ne kadar kullanılıyor, insanlar Türkiye ne kadar ısrar ediyor bu konuda. Buna dikkat etmek lazım. Mesela Türkiye Beijing'e Pekin diyor. Beijing olalı onlarca sene olmasına rağmen bazen alışkanlıklardan vazgeçmek zor oluyor. Necdet Çimenli Bey bir başka sadık dinleyicimiz. İnce Kara zamanından beri dinleyiciyim. Yayınınız siz, Necat, İsmail Bey, Nilgün Hanım ve Mert, yayınınız teknik arızalar hariç gayet tarafsız demiş Necdet Bey. Teşekkür ederiz. Sayın dinleyiciler, şimdi Yavuz Oğan'la Türkiye gündemi bölümüne dönmek istiyorum. Yavuz Oğan'la iptal edilen memuriyet sınavı KPSS'yi ve ekonomideki son durumu konuştuk. Sayın dinleyiciler, yeni bir Türkiye gündemi programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, bu hafta kamu personeli seçme sınavı soruları çalındığı şüphesi gündeme damgasını vurdu. ÖSYM Başkanı görevden alındı, sınav iptal edildi ve soruşturma açıldı. Geçtiğimiz yıllarda da benzer soru çalma şüpheleri ortaya çıkmıştı ama bu sefer sanki hükümet hiç risk almamış gibi görünüyor, değil mi?
KPSS'deki skandalı CHP'li milletvekili Yıldırım Kaya ortaya çıkardı. İlk duyuruyu o yaptı. Zaten yapılan sınavlara karşı bir güvensizlik, aslında son dönemde devlet kurumlarına karşı bir güvensizlik vardı. Sınava katılan memur adaylarının itirazları hemen peşinden sosyal medyada geldi. Tam bir deprem yaşandı sosyal medyada bunun üzerine. Muhalefet milletvekilleri tabii bu meseleye eğildiler. Bir açıklama yapılması istendi. İşin en enteresan tarafı da ÖSYM başkanının birkaç saat sonra iddiaların asılsız olduğu yönündeki açıklamasıydı. Bu iyice tabii durumu içinden çıkılmaz hale getirdi. Birkaç saat içinde hangi iddia tam olarak araştırıldı da bunun üzerine bu iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı biçiminde sorular sorulmaya başlandı. Ancak bu tip olaylarda hükümet genelde bürokratlarına sahip çıkar. Bu defa sahip çıkmadı. Devlet Denetleme Kurulu'nu Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye soktu. Ve bununla ilgili bir açıklama da yaptı. Çocuklarımızın haklarının yenilmesine asla müsaade etmeyiz. Gereği gibi açıklanacaktır diye. Ve gecenin ilerleyen saatlerinde Devlet Denetleme Kurumu'ndan iddiaların ciddi olduğuna ilişkin açıklamalar geldi. Zaten iddiaların ciddiliği KPSS sınavında sorulan soruların ekran görüntüleriyle 7 İklim adlı bir yayın evinin test sorularının ekran görüntüleri karşılaştırıldığında ortaya çıkıyordu. Birebir aynı edebiyat sorusu var. Yani tek bir kelimesi, harfi değiştirilmeden yayınlanmış bir sınav sorusundan bahsediyoruz. Benzer sorular da dahil edildiğinde 20'nin üzerinde sorunun bu şekilde daha önce 7 İklim yayın evinin testlerinde yer aldığı, hatta hazırlık sınavlarında yer aldığı iddia edildi. Buna ilişkin bilgiler de sosyal medyada paylaşıldı. Didik didik edildi doğal olarak 7 İklim'in bütün çalışmaları. Sonrasında da Devlet Denetleme Kurulu'nun bu incelemesi, açıklaması ve ardından da ÖSYM Başkanı'nın görevden alınması beraberinde geldi. Şimdi yeni bir ÖSYM Başkanı atandı. KPSS sınavı iptal edildi. On binlerce insanın girdiği, memur olabilmek için umut ettiği KPSS sınavı. Muhalefet yeni ÖSYM Başkanı iptal nedeniyle mağdurlardan özür diledi. Bu da Türkiye'de çok fazla görülmemiş bir şey. Ancak muhalefet bununla kalınmasını istemiyor. Çünkü bugüne kadar sadece KPSS'den değil, KPSS sonrası AK Parti döneminde getirilen mülakatla öğrencilere haksızlık yapıldığı iddiaları vardı. Bunlar da somut olarak ortaya konulmuştu. KPSS sınavından 90 alan bir memur adayının 70 alan bir memur adayından daha aşağıya mülakat sınavıyla düşürüldüğü çok örneklenmişti ve bu muhalefetin de gündemine gelmişti. Muhalefet şimdi sadece KPSS sınavını yenilemek yetmez, mülakatı da ortadan kaldırmak ve ancak bu şekilde haksızlığa son vermek mümkün değerlendirmesi yapıyor. Bu arada savcılık soruşturma da başlattı. Bir cemaat dershanesinde bu soruların verildiğine ilişkin iddialar da var. Onlar da araştırılıyor. 2018 yılından itibaren yapılan bütün sınavların gözden geçirildiğine ilişkin bir bilgi var. Tabii orada birçok sınav yapıyor ÖSYM, üniversite sınavı da dahil olmak üzere. Eğer oralarda da bir kayırmacılık, bir soru hırsızlığı varsa tabii çok kaotik bir tablo bekleyebilir Türkiye'yi. Ama benim görebildiğim kadarıyla bu mesele KPSS sınavıyla sınırlı tutulacak. Önümüzdeki günlerde eski ÖSYM Başkanı ile ilgili bir adli soruşturmanın başlatılması da bundan çok şaşırmayacağız eğer öyle bir şey olursa. Bu dönemde hükümet biraz da bu meselenin bu yönüyle tartışılmasını, mağdur edilene yardım ediyorum mesajının halka verilmesini uygun gördü. Kendi bürokratının başını yeme pahasına olsa bile, çünkü o bürokratı da 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi döneminde Cumhurbaşkanı kendi imzasıyla göreve getirmişti. O günden bugüne de görevini yapıyordu. 2010 yılında da benzer bir tartışma olmuştu. O zaman üniversite giriş sınavlarında bir hile yapıldığı iddia edilmişti. Ali Demir de o zaman ÖSYM Başkanı. O dönem hükümet Ali Demir'in arkasında kapı gibi durmuştu. Sonrasında FETÖ soruşturmaları sırasında Ali Demir'in başında bulunduğu ÖSYM'nin bazı öğrencilere ya da cemaate ait dershanelere soru gönderdiği veya soruları onlarla paylaştığı ortaya çıkmış. Bu yönde de yargılamalar yapılmıştı.
Yavuz Bey, bu hafta enflasyon açıklandı ve %80'e yaklaşmış durumda ama gerçek rakam, gerçek enflasyon oranı konusunda bayağı bir tartışma var değil mi?
Şimdi tabii KPSS olmasa Türkiye'nin şu anda yine en çok konuştuğu konu ekonomi olacaktı diyeceğim ama ekonomi hiç gündemden çıkmıyor. Yani bütün anketlerde %70-80 Türkiye'deki hanelerin hemen hepsinin tek gündem maddesi ekonomi. Çünkü markete girdiğinde insanlar gördüğü rakamlara gerçekten alışamadılar. Şok oluyorlar hala. 2-3 parça bir şey alıp 200 lira ödemek gibi bir durum söz konusu. Asgari ücret arttırıldı ama artan asgari ücret de yeterli değil. Bu arada 3. ayın enflasyon açıklaması yaptı TÜİK. Marketteki fiyat artışlarıyla enflasyon açıklaması yapan TÜİK'in tespitleri arasında dağlar kadar fark var. %2 küsürlük bir aylık artış açıkladı. %80'in azıcık aşağısında tuttu. Ucuzcu marketlerin yaptığı gibi işte 80 değil de 79 küsür etiket koyma formülü TÜİK'in de uyguladığı eleştirileri beraberinde geldi muhalefetten. Çünkü ENAG'ın açıkladığı rakam çok daha fazla, iki katı kadar TÜİK'in, %160'lara yaklaşıyor. Onu da boş verin, İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı rakamlarla da makas artık iyice açıldı. Onun da 95'ler civarında bir enflasyon açıklaması var. Yani inandırıcı bulunmadı TÜİK'in bu açıklaması ama tabii şimdi bu açıklamalar, yani enflasyon bütün dar gelirlerin geleceğini etkileyen hususlar. Emekliler, memurlar, memur emeklileri hepsi açıklanan enflasyon oranında zam alıyorlar. Bu nedenle açıklanan enflasyon inandırıcı bulunmasa bile sonuçta alım gücünün düşmesi ve hayat standardının aşağı doğru gelmesi de TÜİK'in bu açıklamasıyla birlikte meydana gelecek gelişmeler. Bu nedenle de maaşları bu açıklamadan etkilenenlerin çok ciddi tepkileri, öfkeleri var TÜİK'e.
Bu arada Maliye Bakanı Nurettin Nebati ve enflasyonun düşürülmesinden sorumlu olan Merkez Bankası'nın başkanı Şahap Kavcıoğlu konuştu. Yani son derece ilginç karakterler bunların ikisi değil mi Yavuz Bey?
Ekonomideki uygulamalar, malumunuz bütün dünyada enflasyon var, doğru. Zaten Türkiye'deki ekonomi yönetimi de bunu söylüyor. Ama bütün dünyanın yaptığını yapmıyor. Türkiye'de Merkez Bankası Başkanı iş adamlarını fırçalıyor. Çok stok yapıyorsunuz diyor. Dolar alıyorsunuz diyor. 55 milyar dolar para alındı diyor, alınan ucuz kredilerle. O ucuz kredilerin niye verildiği, niye piyasa şartlarının işlemediği gibi konular tartışılmıyor elbette. Bu yönde bir açıklaması oldu Merkez Bankası Başkanı'nın İstanbul Sanayi Odası'nda. Çok tartışma yarattı tabii. Stokçuluk yapmakla suçladı sanayicileri. Sanayiciler üretim yapmak için ürün alıp kendilerini biraz da sağlam almak için ithal ederken bu ürünleri, bunu stokçuluk olarak değerlendirmesine önce İstanbul Sanayi Odası Başkanı tepki gösterdi. Sonrasında bu tartışmalar uzayınca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ndeki bir toplantıda Merkez Bankası Başkanı bunu düzeltmek zorunda kaldı. Yanlış anlaşıldım dedi. Halbuki sözleri kayıtlıydı. Yanlış anlaşılacak bir şey yoktu. Doğrudan böyle bir suçlaması vardı. Dediğim gibi Türkiye'de biraz yan yollardan ilerliyor ekonomi. Ve bu yan yollardan ilerleyen ekonominin başarısıyla övünen bir ekonomi yönetimi var. Ortada %80'lik bir enflasyon varken üstelik Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati bu meseleyle ilgili çok enteresan bir açıklama yaptı. Bir Avrupalı meslektaşıyla bir araya geldiğini, onlarda %10 enflasyon olduğunu, Türkiye'de %80'lere vardığını ama Avrupalıların sokağa çıkamadığını, kendilerinin sokağa çıkabildiğini söyledi. Tabii bu muhalefet tarafından büyük tepki gördü. Yüzsüzsünüz, onun için çıkabiliyorsunuz sokağa ifadeleri sosyal medyada sıkça kullanıldı. Yani yine Nebati konuştu, yine gündemi Nebati belirledi diyebiliriz. Onun dışında yaptığı açıklamalar da var. Ancak bugüne kadar hiçbir öngörüsü de tutmadı Nurettin Nebati'nin. Önümüzdeki yıldan itibaren enflasyonun düşeceğine ilişkin bir öngörüsünde bu son katıldığı televizyon programında, yani biz çıkabiliyoruz sokağa ifadesini kullandı televizyon programında dile getirdi.
Yavuz Bey, siyasete dönecek olursak seçimler yaklaşıyor. İktidar ve muhalefet nasıl hazırlanıyor gelen seçimlere?
Bütün bu gelişmeler, Türkiye'deki siyasi gelişmeler biraz önümüzdeki dönemde tansiyonun yükseleceğine ilişkin beklentileri, bir takım provokatif olayların olabileceğine ilişkin endişeleri de beraberinde getiriyor. Çünkü iktidarla muhalefet arasında sonuçta baktığınızda %50-50, %60-50 gibi bir denge oluştu aslında muhalefet lehine, ama iktidarın bu dengeyi değiştirebileceğine ilişkin bir beklenti de söz konusu. Yani tansiyon yüksek ve seçim satım haline girilmiş durumda Türkiye'de. Atılan her adımın, alınan her kararın mutlaka seçimle bir ilgisi var iktidar kanadında. Muhalefet kanadında da benzerleri var. İktidar kanadında seçime yönelik atılan adımların en başında herhalde birazcık işte dar gelirleri rahatlatma, önümüzdeki dönemde kredi kartlarına bir kredi kartı borçlularına bir kolay ödeme sistemi getirilmesi ya da sosyal konutlarla ilgili proje, bütün bunlar seçime yönelik adımlar olarak değerlendiriliyor. Muhalefette ise artık Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına hemen hemen kesin gözüyle bakılıyor. Tabii anketler yapılıyor. O anketlerin sonuçları altılı masada değerlendirilecek. Daha bir süreç var ama Kılıçdaroğlu resmen aday gibi Türkiye'yi dolaşıyor. Sözler veriyor. Altılı masadaki diğer liderler de bu sürecin sonunu elbette bekliyorlar. Oradan gelecek, bu faaliyetlerin sonunda ortaya çıkacak tabloyu merak ediyorlar ve ona göre de hareket edecekler. Kılıçdaroğlu'nun son durağı da dikkat çekiciydi. Roboski'ye, Uludere'ye gitti. Bir uçaktan atılan bombayla 34 insan orada hayatını kaybetmişti. Sonrasında etkin soruşturma yapılmadığı yönünde yakınlarını kaybedenlerin eleştirileri vardı. Suçlamaları da vardı. Bu FETÖ soruşturmaları çerçevesinde orada bombayı bırakan pilotun FETÖ'cü olduğu iddiası ortaya atıldı ama kimsenin adalet yerini buldu diye bir içi rahatlamadı. Kılıçdaroğlu da acıların hala taze olduğunu söyledi Roboski'ye gittiğinde. Helalleşmek için önce adaletin sağlanması gerekir dedi. Ben de buraya helalleşme için değil, adaleti sağlayarak helalleşeceğimizi söylemek için, bunun için söz vermeye geldim dedi. Ve Roboski'lilere bu helalleşme politikası çerçevesinde ziyarette bulundu Kemal Kılıçdaroğlu. Yani hem muhalefette hem iktidarda seçime yönelik hızlı bir sürecin devam ettiğini, tansiyonda yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Siyasette tansiyon böyle yüksek olduğunda, tabii Türkiye'de geçmişte birçok sancılı dönemler de atlatıldı, sıkıntılı hadiseler de meydana geldi. Cemevlerine Muharrem ayının başladığı gün yapılan 3 cemevine Ankara'da bir saldırı var. Gerçekten enteresan. İzmir'den gelen bir kişi 3 cemevine birden 1 saat içinde gidip saldırı düzenliyor. Sonrasında o kişi bulundu. Antisosyal bir tip olduğu, işte davranış bozukluğu olduğu, şu bu falan gibi hastalıkları olduğu ifade edildi. Bu tabii inandırıcı bulunmadı. Kimse tarafından bulunmadı. İçişleri Bakanı da bu yönde bir açıklama yaptı. Yani ben Ankara'da yaşıyorum 10 yıldır. Kendim gidecek olsam 1 saat içinde 3 noktaya gidemem. 3 noktada saldırı düzenlemek ne demek? Üstelik başka bir şehirden geleceksiniz. Bunun altında başka bir şey var ve mutlaka ortaya çıkartacağız değerlendirmesi yaptı. Herkesin gerçekten kaygı duyduğu bir durum. Siyaseten tansiyon daha yukarıya çekecek. Toplumda kutuplaşmayı arttıracak, sıkıntıları arttıracak bir olay olması, toplumsal hareketliği sağlamak için provokasyon yapılması. Bu da onlardan biri olarak görünüyor ama daha işin arkasında ne var tam olarak bilinmiyor. Saldırgan değil mesele. O saldırganı oraya gönderen, onun kim olduğu henüz tespit edilebilmiş değil.
SBS Türkçe'ylesiniz.
Sayın dinleyiciler, hafta sonunda son derece ilgi çekici spor olayları, spor gelişmeleri ve maçlar var. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Slovakya'yı konuk eden Fenerbahçe, rakibi karşısında rahat bir oyun oynayarak 3-0 galip geldi. Kadıköy'de oynanan maçta Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Emre Mor ve Lincoln Henrik kaydetti. Fenerbahçe Slovakya arasındaki rövanş maçı 11 Ağustos'ta Çek Cumhuriyeti'nde oynanacak. Konyaspor ise Liechtenstein'dan Vaduz'la oynadığı UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Bugün Türkiye'de Süper Lig başlıyor. İlk maç Avustralya Doğu Kıyıları saatiyle yarın sabah 04'te İstanbul-Trabzonspor arasında. Diğer maçlar da şöyle: Sivasspor Gaziantep, Beşiktaş-Kayserispor, Fatih Karagümrük Alanyaspor, Giresun-Adana Demirspor, Antalyaspor Galatasaray, İstanbul-Başakşehir Kasımpaşa, Ankara Gücü Konyaspor ve Fenerbahçe Ümraniye. Bu arada Victoria'daki toplum takımlarımızdan Hume City yani Anadoluspor'un yarın akşam saat 19'da kendi evinde Dandenong Thunders'la maçı var. Gelecek hafta Premier Lig soda eriyor. Şu anda 14 takımlı Premier Lig'de Anadoluspor 12. sırada. Bu arada Rusya'da tutuklu bulunan WNBA yıldızı Brittney Griner uyuşturucu suçlamasıyla 9 yıl hapse çarptırıldı. Şubat ayında Moskova Havaalanı'nda bavulunda kenevir yağı bulunan ünlü basketbolcunun 9 yıl hapse çarptırılması büyük tepki çekti. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, Başkan Joe Biden'ın kişisel olarak basketbolcunun eve dönmesi için uğraştığını söyledi. Sayın dinleyiciler, biraz önce televizyondan takip ettiğim kadarıyla Tazmanya senatörü Jackie Lambie'nin kraliyet soruşturması, yani silahlı kuvvetler kraliyet soruşturmasına ifade vermesine tanık oldum. Son derece etkileyici bir senatör, yaptıklarıyla, sözleriyle, duruşuyla ve son derece ilginç bulunduğu açıklamalarda bulundu. Pazartesi günkü programımızda bunu sizle paylaşmaya çalışacağım. Ama o zamana kadar en son gelişmeleri sbs.com.au/turkish web sitemizden, SBS radyo uygulamasından ve SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel günler diliyoruz.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.